Merhabalar efendim, sevgili Tevfen Bey, sizlerle birlikteyiz. Güzel, keyifli, böyle sonrası yaşayacağız. Programı sizler için ben Hülya Aksu Düzgün hazırladım. Sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masamızda Kemal Edis bizimle birlikte. Stüdyomuzda ise doçent doktor Ekrem Buğra Ekinci. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sizleri sormalı.
Teşekkür ediyoruz. İstanbul sohbeti yapacağız dedim. Tabii bir değişiklikle başlayan hep böyle mevsim ve içinde bulunduğumuz dönemle ilgili bilgiyle başlıyoruz. Sıcak günlerde serinlemek adet. Biz yayına girmeden önce konuşuyorduk. Eskiden İstanbullular sıcak günlerde nasıl serinlermiş?
Şimdi tabii bunun yemekle alakası var. Bir kere İstanbul'da yazın yemek kültürü tamamen farklıdır. Yani kışın yenecek yemekler, yazın yenecek yemekler farklıdır. Hiçbir İstanbullu eskiden yazın ağır yemekler yemezdi. Kızartmalar, kebaplar, şunlar bunlar kışın uzun sürecek olan kışa havale edilirdi. Yaz yemekleri zeytinyağlı olmak üzere, balık olmak üzere, mevsim balığı olmak üzere hafif yemekler ve tercihen kahvaltılar. Ama tabii eski İstanbul kahvaltıları deyince yani değme yemeklere taş çıkaracak zenginlik
sofraları düşünün. Ziyafet sofrası gibi.
Tabii bunlarla geçiştirirlerdi. Ben eski İstanbulluları gördüm. Yazın böyle yemek yiyenleri, hele ağır yemek yiyenleri neredeyse ayıplarlardı. Ya yazın da bunlar yenir mi? Kışın ne yiyeceksiniz derlerdi.
Mesela bunlara örnek verelim.
Mesela yazın kuru fasulye, nohut gibi yemekler yapılmazdı. Allah Allah derler. Kışın ne yiyorsunuz siz derler mesela bunu yiyenlere.
Böyle iki farklı şey. Mutfak.
Mesela bakliyat. Bakliyat yazın yenmez. Kışın yenir. Efendim hatta yaz çıkışında ben çok eski İstanbul'dan ay kuru fasulye özledim. Kış gelse de kuru fasulye yesek derlerdi. Halbuki kuru fasulye yazın yapmak yasak değil.
Evet.
Ama yapmazlardı. Daha ziyade zaten eski İstanbullular çok isterlerse kuru fasulyeyi etli değil zeytinyağlı pişirirlerdi. Plaki şeklinde. Hı hı. O şekilde yerlerdi. Yazın. Bunu bile tercih etmezlerdi fazla. Bakliyat çünkü nispeten ağır, hazmı zor bir yemektir.
Bir de kışın çok yeneceği için herhalde
zaten
değil mi?
Zaten uzun bir kış var. Evet. Yani kışın bir sürü yiyecek şeyi varken zeytinyağlar daha çok tercih edilirdi. Bir de yazın kendine göre sebzeleri var. Hı-hı. Bu sebzeler de daha ziyade zeytinyağlı pişmeye elverişli sebzelerdi. Bugün kabağı zeytinyağlı pişiren çok az kimse vardır. Eskiler kabağı hiç etli pişirmezlerdi neredeyse. Türlü hariç. Hatta türlüyü bile yaz türlüsü diye zeytinyağlı pişirdikleri bir türlü vardı. İçinde hiç et yoktur. Çünkü zaten kendine göre bir ağırlıkları var sebzelerin. Hı-hı. Bir de bunu et katarak hazmını zorlaştırmazlardı. Patlıcan, kabak, fasulye, bol domatesle zeytinyağlı yaz türlüsü yaparlar. Bunun adı yaz türlüsüdür. Domates az ve et fazla olup da güveçle pişerse buna da kış türlüsü derler.
Aynı yemek sadece.
Aynı yemek kışın ufak türlü. Sarımsağı da her ikisinde de aynı olur. Zaten lezzeti veren sarımsaktı. Kabağı yine aynı şekilde zeytinyağlı veya hafif de içine peynir rendelerlerdi eskiler. Kabağı böyle pişirirlerdi. Bol sarımsaklı ama. Bol domatesli ve bol sarımsaklı. Yaz yemeği olarak. Patlıcanı ortadan kesip, büyük patlıcanı düşün, ortadan kesiyorsun. İki ayrı patlıcan. Şöyle ortadan artı şeklinde de hafif yararak hafif kızarttıktan sonra yine zeytinyağlı pişirirlerdi. Bol salça ve bol sarımsak üstüne. Bu fasulye, yeşil fasulyeyi hakki hazmı zor bir yiyecektir. Bunu da zeytinyağlı pişirirlerdi.
O zaten herhalde en büyük geleneğimiz.
Evet, en çok zeytinyağlı pişirilen yemek o. Herkes bunu istisnasız bilir. Hı hı. Barbunya keza öyle. Taze barbunyanın etlisinin yapıldığını ben hiç görmedim. Yapanlar varsa da bilmiyorum ama zeytinyağlısı mükemmel olur. Ki barbunya da zaten bir yaz sebzesidir. Bakın şimdi artık kurutuluyor bakliyat olarak ama taze barbunya ile kurutulmuş barbunya arasında çok fark vardır. Neredeyse iki ayrı yemek denilebilir. Onun için bir kere yemek kültürü değişiyor. Efendim çorbalar mümkün mertebe azaltılıyor ve soğuk çorbalar, yoğurtlu soğuk çorbalara geçiliyor.
Şimdi yöresel değilse eğer pek kalmadı soğuk
zaten,
çorba.
Zaten çorba pişiren de yok. Yani kullanma kışında çok çorba. Halbuki çorba sofranın vazgeçilmez aksesuarıydı
ama
eskiden.
Ama yazın hakikaten çok çorba
yazın çok içilmez.
İstenmiyor.
Çünkü çorba sıcak içilir. Hı-hı. Çorba sıcak içilir. Yani yemek belki sıcak yemem ama çorba sıcak içilir. Yani bir pilavı, pirinç pilavını hafif soğumuş yiyebilirsiniz. Ama bir çorba soğuk içilmez. Hı-hı. Hiç mümkün değil. Onun için tercih edilmez. Soğuk çorbalar da şimdi pek yapılmıyor. Hı-hı. Yani eskiden şehriyeden, hamurdan, efendim soğuk çorbalar yapılırdı.
Yoğurttan.
Yoğurtlu, efendim içine böyle zeytinyağlı, kekikli, naneli bir yağ dökülür üstüne ki çok lezzetli olur. Soğuk, serinde ideal bir çorba. Şimdi bunlar unutuldu. hoşaf hiç eksik olmazdı. Zaten kışın da hoşafı severler ama kış hoşafları daha ziyade kurutulmuş meyvelerden yapılır. Kurutulmuş kayısı, kurutulmuş üzüm gibi. Yaz meyvelerinden ise yaz hoşafları yapılır.
Taze taze.
Bunun başında işte mevsimine göre önce çilek, sonra efendim vişne ve şeftali gelir. Yaz boyu bu hoşaflar eskiden evlerden eksik olmazdı. Yine serinlemek için en çok sofrada tatlılarda da bir değişiklik olurdu. Yazın hiç hamur işi tatlı yenmezdi. Hamur işi çok ağırdır, yakar. Daha ziyade zerde gibi, efendim sütlaç gibi, muhallebi gibi, kazandibi gibi hafif sütlü tatlılar yazın sofralarda bulunurdu. Münavebeli olarak pelte gibi pişirilirdi. Bir de serin şerbetler. Çay bu kadar yaygın değildi eskiden. Kahve vardı. Fakat kahvenin nedir ki insana zaten vereceği hararet? Türk kahvesini düşünün. Serin şerbetler eskiden saklama kaplarından, kuyulardan eksik olmazdı. Her evde çeşit çeşit meyvelerden şerbetler yapılırdı. Yazın sıcak şerbet yapıldığı gibi, kışın sıcak şerbet yapıldığı gibi yazın da soğuk şerbet yapılırdı. Hı hı. Ve bunlar gelene gidene ikram edilirdi. Hı hı. Şerbet hakikaten insanı serinletir.
Şimdiki gibi mi yapılırdı? Normal şeker, meyve ve içine konabilecek baharat ne uygunsa.
Hiçbir şey bulamasalar eskiler, su da şekeri ezerlerdi. İçine kokulu ne bulurlarsa, karanfil bulurlarsa karanfil, tarçın bulurlarsa tarçın, ne bulurlarsa atarlar, bergamı bergamı sırf koku versin diye, gül ve bundan şerbet yaparlardı. Hiçbir şey bulamasalar, hiçbir meyve, sebze bulamasa biraz bekletiyorlar onu. Tam ben şimdi tarifini
veremem onlara. Aroması karışıyor herhalde.
Aroması o şeye intikal ediyor. Bir müddet bekledikten sonra şerbeti kaynatıyorlar ve soğutuyorlar. Ve bu gelen giden misafire ikram edildiği gibi devamlı ev halkının tükettiği bir şeydir. Hatta bu güney vilayetlerinde, Kıbrıs'ta falan da tükenmez şerbetleri var onların. Bir tahta fıçıya meyve sebze atıyorlar devamlı karışık. Üzerine su ekliyorlar. Alttan o biraz bekliyor. Ekşimeye yüz tutmadan ama. Alttan alıyorlar. Üstten tekrar ekliyorlar. Altta üstten tekrar ona tükenmez diyorlar.
Değişik bir usul.
Yani böyle sirke
varmadan. Evet sirke
varmadan,
yaparlar öyle değil mi? Tek tek.
Sirkeye var. Biraz kalırsa zaten ki Kıbrıs gibi yerde çabuk ekşir ama çok serin yerde. Onu tükenmez diyorlar. Yaz boyu tüketiyorlar. Hem de meyveler bir iki tane de olsa mesela o meyve atar içine.
Her biri karışık, farklı bir tat.
Farklı bir tat veriyor. Şimdi karışık meyve İçecekli. Suları moda olunca benim aklıma o geldi. Demek ki dedim eskinin şeysi yine ortaya yeniden çıktı. Karışık meyve suyu tabii herkesin sevdiği, tasvip ettiği bir şey değildir. Hı-hı. İnsanlar sevdiği meyvenin aromasını, tadını almak isterler. Bu tabii piyasada satılan meyve suları da korunması için içine bazı şeyler, ilaveler Hı-hı. yapılıyor. Bazı katkılı maddeleri var. Hı-hı. Onun için çok tüketilmesi belki tercih edilecek şey değil. Yani evlerde bu zor bir şey değildir şerbet yapmak. Şerbet yapmak hem bir eğlencedir evde imkanı olanlar için hem de yazın en değerli, en kıymetli içecektir.
Ve tabii şimdiki gibi hani içindeki meyve orada çok düşük.
Çok
şimdiki
evet.
meyve sularında kendiniz tertemiz ne yaptığınızı tabii, biliyorsunuz. Tabii. Peki bunu saklayabilir miyiz? Yani saklama imkanı var mıdır?
Şimdi yazın tabii buzdolabında da olsa böyle şeyler bir müddet sonra ekşiyor. Fakat bir müddet sonra zaten kalmıyor. Hı hı. Yani yapıldı belli miktar yapılıyor. Evlerin zaten sayısı belli. Yani koca koca kazanlarla şerbet yapılacak hali yok. Bir sürahi, en fazla iki sürahi yapılıyor. O hı hı. zaten tüketilme müddeti içinde ekşimeye yüz tutmadan tüketiliyor.
Yenisi geliyor.
Yani bir müddet kalınca bilhassa belli meyveler daha fazladır. Mesela vişne daha çabuk ekşimeye yüz tutuyor. Şeftali ondan sonra gelir. Üzüm daha çabuk mesela ekşimeye yüz tutuyor. Bunlar zaten o ekşime müddeti içinde tüketiliyor. Zaten Hı-hı. şimdi buzdolapları eskisi gibi değil. Hı-hı. Yani buzdolaplarında saklanıyor. Onun için o belli zaman içinde zaten tüketildiği için bir mahsur yok. Ekşimez.
İlk buzdolabı İstanbul'a ne zaman gelmiş hafızanızda mı?
Hafızamda yok ama bunlar 50'lerden sonra yayıldı. Hı-hı. Yani 50'den önce belki evet 50'lerden önce var. O zaman adı frigider.
Marka da aynı zamanda değil
marka,
mi?
Malum bu jilet gibi, kolonya gibi bazı şeyler selpak gibi marka olmuş. Artık onların ismi olmuş. Hı-hı. Eskiden buzdolabının frigider adı frigider denirdi. Yakınsa hala eskiler buzdolabına frigider derler. Bir zamanlar bilgisayara kompütür dedikleri gibi. Şimdi artık unutuldu kompütür. Herkes bilgisayar diye buzdolabı diyorlar frigider yerine. 50'lerden önce frigider olanları ben işittim. Bakın siz söyleyince aklıma geliyor bir mebus kızı vardı mesela. 40'lı yılların başında evlerinde frigider olduğunu fakat o zaman kimse de frigider olmadığını, komşuların kolay fazla da içini dolduramadıklarını, komşuların da arada sırada çok makbul muteber yemekleri getirip koyduklarını hani ekşimesin diye anlatmıştı. Ama esas frigiderin yaygınlaşması sosyal refahın arttığı 50'lerden sonradır.
Evet, ben mesela frigider marka bir buzdolabımız olduğunu hatırlıyorum. Eski bir buzdolabıydı. Artık bize nasıl geldiğini bilmiyorum ama çok da güzeldi ve nasıl açılıp kapandığında bir kol gibi, şimdiki dolaplar gibi değil. Evet. Bir kol gibi açılıp kapanırdı. Rengi, duruşu itibariyle şimdikinden çok daha estetik olduğunu çok, söyleyebilirim.
Çok zarifti. Yuvarlak hatları daha evet. fazla ve çok daha fonksiyoneldi. İlk evet. yapılan şeyler, hantallığı bir yana çok daha fonksiyonel ve ince hatları vardı.
Evet. Tüm bunlarla birlikte bakıldığında yeme içmenin insan karakterine de yansıdığını görüyoruz. Acaba mesela bu hafif yemekler yaz döneminde daha tabii, farklı bir İstanbul kişiliği mi ortaya
tabii
koyardı?
Tabii şöyle. Yani bunun izahını tabii mütehassıslara daha iyi yaparlar. Yazın hava sıcak. İnsan kanı hararetleniyor. Vücuttaki bazı hormonlar daha fazla salgılanıyor. Bu insanda normalin dışına çıkan davranışlar gösterebilir. Yazın delileri artar derler. Yani insanda da normalin dışında davranışlar olabilir. Yemekteki hafiflik ve serin şerbetlerle insanın kendini serinletmesi bu harareti düşürüyor ve insanın normal davranışlarıyla davranmasına sebebiyet veriyor.
Bir regülatör.
Evet. Eğer yemek şeyi değişmezse, yani kışın yediğini yazın yerse, mevsim aynı olmadığı için kıştaki davranışlarını değil çok da aşırı davranışlar gösterecektir. Belki hasta olacaktır. Hatta belki insan yani hayatını bile kaybedebilir. Yani o tansiyonuydu, sıcağıydı, eskileri düşünün. Eğer bir de çalışmak zorunda olanlar için. Bu yemek kültürü hemen insanı regüle ediyor. Ondan dolayı vazgeçilmez bir şeydir. Çok insanlar şimdi bunu önemsemiyor ama mevsimlere göre giyim neyse mevsimlere göre yemek de odur.
Belki şimdiki agresifliğimizin biraz da sebebi bu.
Var tabii yazın. Mesela bahar nasıl insanı böyle aylak, aymaz yapıyorsa yaz da insanın davranışlarını aşırılandırıyor. Aşırı hareketler yapıyorlar yazın.
Yazın boşanmalar da artarmış.
Daha artıyor. Kavgalar artıyor. Mücri şeyler artıyor. İnsanlar o işte sıcağın tesiriyle. Sıcak devamlı olsa Arap memleketleri gibi o zaman bu problemler olmuyor. O zaman yavaş yavaş bünye buna alışıyor ve vücutta bir uyuşukluk, bir umursamazlık meydana geliyor. Arap memleketlerinde mesela yazın o problemler yaşanmaz. Yani onlar gene kendilerince tedbirlerini alırlar ama yaşar. Çünkü hep öyledir orada mevsim.
Ama biz onların tavırlarını anlayamayız.
Ama anlayamayız tabii. Ve çok rahattır mesela evet. bir Araplar. Yaz, kış rahat, hiç umursuz. Dünya yansa
İçinde umur malım etmez.
Evet, öyle insanlardır. O ve de çok da fazla bir inkişafta sıcak memleketlerin halkı gösteremezler. Çünkü o mani oluyor. Uyuşukluk meydana getiriyor. Devamlı sıcaklık.
Demek ki o kuşağı biraz da bu anlamda mazur görmek
tabii,
lazım.
Tabii değerlendirmek lazım. Yani bu çok tabii bir şeydir. Yani ekvator kuşağındaki insanların dünya medeniyetine katkıları çok fazla değil. Biraz daha kenarlar. Yani Mezopotamya, oralar öyle.
Bizim coğrafyamız çok ideal.
Yani yaşanacak bir coğrafyadır Türkiye. Her bakımdan iklimi, tabiat örtüsü ve de öyle bir memlekettir ki yarımada olduğu için içinde her türlü iklim, her türlü tabiat koşullarını görmek mümkün. Yani tek düze değildir. İngiltere'ye giderseniz girdiğinizden çıkınızdan kadar ne bitki örtüsü ne hava hiçbir şey değişmez. Ama Türkiye öyle değildir. Türkiye'de çok farklı bölgelerin gerek etnik olarak yani kültürel olarak çok farklılıkları vardır. Bir Ege'liyi düşünün, bir Karadeniz'i, bir Güneydoğu Anadolu'yu düşünün. Ne kadar birbirinden farklıdır ve bu kültür getirir.
Zenginlik getirir.
Aynısı işte iklim ve bitki örtüsünde de kendisini gösteriyor. Bunun başka faydaları da var. Üretilen sebzesi şuyu buyu çok daha farklı, çok daha zengin oluyor.
Aslında bugün hep başka konular konuşmak üzere girmiştik stüdyoya ama ben yine merak edeceğim, soracağım. Şimdi hep şikayet ettiğimiz bir konu var. Milli birliği ve beraberliği, o ruhu bir türlü yaşatamadığımızdan şikayet ediyoruz. İstanbul'un eski İstanbul olmadığını, Türk insanının eski insan olmadığını söylüyoruz. Merak ettiğim şu, acaba eskiler bu ruhu nasıl canlı tutardı? Şu anda özellikle işte bir hamle yapmak üzere olan Türkiye'nin bu beraberliğe, bu ruha şiddetle ihtiyacı var. Nasıl yakalayabiliriz? Nasıl bir iklim değişikliğine gidebiliriz?
Şimdi Osmanlı kültürü, Türk İslam kültürü yani bir takım özellikleri var. Türk İslam kültüründe bir kere ayrı dinler, din esası üzerine kurulmuş bir toplum yapısıdır. Her din birbirine karışmamak kaydıyla sınırsız serbesttir. Yani bir Osmanlı ülkesi düşünün. Yahudisi, Ermenisi, Katoliği her biri sınırsız serbesttir. Hatta Avrupa'da baskı gören Katolikler veya Ortodokslar veya Protestanlar Türkiye'ye sığınmışlardır Yahudiler. Neden? Türkiye'de sınırsız, yani hiç beklenmeyecek bir şeydir. Yani Müslümanlığı referans almış bir toplumda. Çünkü Müslümanlık bunu öngörmektedir. Şimdi Müslümanlık içinde de farklı mezhepte olanlar, farklı ırkta olan insanlar vardır. Bunların da hayat hakkına bu kültür sebebiyle sınırsız bir tahammül gösterilmiştir. Tabii eskiden bu kadar karışıklık yoktu ama İstanbul öyle değildi. İstanbul'da köşe başında bir Arnavut bakkal, yanında bir Boşnak kasap, bu tarafta efendim bir Rum bakkal. Hepsi bir mahallede yaşayabiliyordu. Hı hı. İnsanlarda Türk İslam kültürünün getirdiği bir tolerans, bir müsamaha vardı. Yani ben neysem o da odur. Ben nasıl kendi davranışlarımda, kendi fikirlerimde hür olmak istiyorsam o da onu ister.
Empati diyorlar şimdi buna.
Yani ben eğer bunu muhafaza etmek istiyorsam karşı tarafında bunu muhafaza etmesine saygı göstermem lazım. Bu kültür onlara verilmişti.
Bir nevi varlığının sebebi olarak karşı tarafın varlığını görüyor. Evet,
aynen öyledir. Hı-hı. Aynen öyledir. Toplumsal huzursuzluk çıkmasını istemezler asla. Tabii hükümet de bunu kontrol altında tutar, bu toleransı. Şimdi fakat zamanla Türk toplumunda çok büyük değişiklikler oldu. Köyler şehir oldu, şehirler köy oldu, birbirine karıştı. İnsanlar birden büyük şehirlere göçtüler. O şehrin kültürünü hazmedemediler. Bulundukları yerin kültürünü unuttular. Bir muazzam bir inkılap oldu şeyde. Değişiklik oldu, o manada kullanıyorum. Hı hı. Sonra tabii bazı azınlıklar gittiler. Azınlıksız bir memleket. Tabii milli devlet şeysi o zamanın modası, umumi devlette bir moda vardı. Milli devlet modası. Milli devlet demek onun dışındakileri de milli potada eritmek demektir. Halbuki Osmanlılar eritmek değil, karşılıklı yaşama üzerine kurulmuş bir düzendi. Şimdi bu böyle bir problem yaşandı. Bu gerçekleştirilemedi. Fakat şimdi moda tekrar eskiye döndü. Fakat biz hala daha o şeyden kurtulamadık.
Evet, dünya aslında bir dönüş yaşıyor. Osmanlı evet. Orijinine i̇şte
globalleşme,
bir dönüş yaşıyor.
Globalleşme ile eski birbirine kapalı şey birbirine aynı sonuçları doğurdu.
Ve biz enteresan bir biçimde aynı sınırlar içinde farklı lehçelerle ya da farklı ağızlarla konuşan insanları bile birbirimize ait göremiyoruz. Düşünün, Avrupa'nın iki düşman ülkesi Almanya ve Fransa neredeyse sınırları kaldırdılar. Aynı dili kullanıyorlar, aynı para birimini kullanıyorlar. Bizim yaptığımızı, yaşadığımızı onlar bizim gerimizden takip etmeye çalışıyor.
Başka sebebi de var. Müstemleke coğrafyasında, ki buna Türkiye de dahildir. Yani Türkiye şimdi müstemlekedir demiyorum ama Türkiye müstemleke coğrafyasındadır. Yani İngiltere'nin ve diğer müstemlekeci ülkelerin müstemleke yapmak üzere
sömürge
yapmak üzere uğraştıkları bir coğrafyadadır. Şimdi bu coğrafyada müstemlekecilerin çeşitli politikaları vardır. Bu politikalardan bir tanesi de o bölge halkını. Şimdi mesela orada Ermeni var, Rum var. Değil mi? Osmanlı Devleti'ni alalım. Şimdi bununla toplumsal barışı bozup buraya hakim olabilmek için Rumları Ermenilere, Ermenileri Yahudilere, hepsini Türklere karşı kışkırtırlar.
Yani önce aslında birbirlerini hepsi birden bize sevmez.
Hep birbirlerini düşürürler. Birbirlerini düşürürler. Eğer bu böyle bir imkan yoksa, yani o coğrafyada Rum, Ermeni falan yoksa, bunlar tahrik edilemez veya tahrik edilmesi fazla sonuç doğurmuyorsa, bu sefer o aynı millet içindekileri birbirine düşürürler. Mesela Türklere derler ki Laz'dır. Laz fıkraları uydururlar. Güneylileri Kürttür, bölücü derler. Bunlar kabadır, şu şöyledir, bu böyledir der. Hı-hı. Toplum içinde el altından şayialar yayarak, işte Rumelileri suyun öte tarafı şöyledir, yok Egeliler Rum tohumudu, böyle şeylerle Türkleri birbirine düşürürler. Aynı politika Mısır'da da vardır. İskenderiyeliler Kahirelilerden nefret eder. Kahireliler İskenderiyelilerden nefret eder. Said şehirleriyle ilgili fıkralar uydururlar. Aynı şey Suriye'de de vardır. Halepler Şamlardan, Şamlılar Haleplerden nefret eder. Aleyhlerine fıkralar uydururlar. Mesela işe girmede onu tercih etmez, onu tercih eder. Aynı şey Irak'ta vardır. Yani her müstemleke coğrafyasında eğer etnik yapı yoksa aynı milleti bile bu gibi şeylerle birbirine düşürmeye çalışırlar. Hiç anlamadan o toplum birbirine düşman kitleler oluşturur. Hı hı. Devamlı, çünkü politika o şekilde yayılmaktadır.
Birlikte yaşamak bir keyif ve ortak sınırları korumak değil, adeta bir mecburiyete dönüşüyor.
Mecburiyete dönüşüyor. Ondan sonra da başka şeyler beraberinde getiriyor.
Tabii bu üzücü, çünkü diyorum ya, gerçekten ciddi bir kalkınmaya ve dünyada hem bilimi hem de ekonomiyi yakalamak zorunda olduğumuz bir süreçteyiz. Ne yapıp edip birbirimize bağlılığımızı bir kez daha perçinlemek ve birbirimizsiz olamayacağımızı ve birbirimizi biraz önce de söyledik, varlık sebebimiz görmemiz gerekiyor. Çünkü bu coğrafya bununla zengin.
Şimdi eskiden ferdiyetçilik ön plandaydı. Ama bugünkü Avrupalıların ferdiyetçiliği değil. Yani ben yaşayayım, diğerleri ne olsun, öyle değil. Her fert bir dünyadır. Hı hı. Ve bütün unsurlarıyla korunmaya lazımdır. Her fert böyledir. Her fert böyle olunca fertler ön plana çıkıyor. Ve temel haklar, hürriyetler, beraber yaşama kolaylaşıyor.
Yani bireyin mutluluğu da aslında bu değil mi? Toplumsal
mutluluğu. Daha sonra ortaya gelen telakki şudur. Bütün dünyada böyle bir moda esti. Her şey devlettir. Her şey, insanlar, her şey devletin varlığını korumak için vardır. O zaman fertler yoktur. Fertlerin hakları, hürriyetleri, hiçbir şey önemli değildir. Devletin varlığı önemlidir. Başlangıçta çok ulvi, kutsi görünen bu iddia arkasında bu iddiadan geçinen bir zümre meydana getirir. Yani bu sözü ortaya atarak geçinenler. Bunun dışında kalan insanların hiç hak, hürriyet, konuşma, hiç örf, adet, hiçbir şeyine saygı gösterilmez. Çünkü onların varlık sebebi devlettir. Halbuki devletin varlık sebebi insanlardır.
Evet.
bu telakki bugün değişti. Bu telakki vaktiyle Türkiye'de, Almanya'da, İtalya'da, başka bazı devletlerde vardı. Rusya'da vardı. Her şey devlet içindir. Devlet olursa insanlar rahat yaşar. Hı hı. Ama bu olmadı. Olmadı. Şimdi bu telakki değişti. Tekrar eskiye döndü. Romalılarda olduğu gibi, Osmanlılarda olduğu gibi eskiden fert önemlidir. Devlet fertlerin tek tek mutlulukları için vardır. Ferde fert olduğu için saygı gösterilirse bu problemler ortadan kalkıyor.
Hı hı.
Yani görünüşte öyle görünmüyor ama birlik beraberliği sağlamada ferdiyetçiliğin çok rolü vardır. Yani ferde bir insan olarak kıymet vermek.
Bu ikili ilişkilerde de öyledir. İşte birlikte yola gidiyorsunuz. O yoldan o kişiyi haberdar etmek, o yolda onun gerekli olduğunu ona hissettirmek. Hem yolculuğu daha keyifli, tabii, hem daha kısa, tabii, hem de sonucu başarılı kılar.
Yani beraber olacağınız kimsenin %100 sizden aynı olması mümkün değildir. Böyle olmayınca ihtilaflar hiçbir zaman eksik olmaz. %100 memnun sizinden aynı olsa bile batar. Yani tamamen sizin karakterinizde bir insan olsa o da size batar. Çünkü sizin karakterinizde eğer aykırı yönler varsa onun karakterisinin aynısı olduğu için o karakterler size batacağı için size çok benzeyen bir insanla siz mutlu olamazsınız.
Evet.
Onun için karşıdaki insanı ayrı bir insan olarak kabul ettiğiniz zaman herkes için bu geçerli. Toplumda büyük bir rahatlık olur. O zaman insanlar birbirini tamamlarlar. Tahammül var ya, o da size tahammül ediyor ama bunu düşüneceksiniz. Yani siz kendinizi sütten çıkmış ak kaşık gibi görürseniz karşıdaki de öyle gördüğü için kaşıklar devamlı bir de tırtık.
İki ak kaşık birbirlerinin kafasına vura vura kararırlar. Peki tekrar Osmanlı coğrafyasına İstanbul'a döneceğiz ama biz küçük bir ara verelim, tamam, izninizle, sonra tekrar birlikteyiz. Laf lafı açar diye boşuna söylemiyorlar. Siz nasıl söylüyorsunuz?
Eskiler derdi ki el kelamı yecurul kelam. Kelam kelamı çeker. Evet. Yecuru çeker derlerdi.
Kelam kelamı çeker.
Söz sözü çeker. Laf lafı açar.
Laf lafı açar. Peki eskiler serin derlerdi. Evet. İçecekler içerlerdi ama yetmediği zamanlarda da denize giderlerdi.
Giderlerdi. Evet.
Giderler
şimdi,
miydi?
Şimdi bu deniz meselesi Akdenizlilerin bir ayrıcalığıdır. Kuzey memleketleri denizi ne kadar anlatsanız, yani güneylere karı ne kadar anlatsanız bilemeyeceği gibi kuzeyliler için denize girmek son derece garip bir durumdur. Akdenizlerin ayrıcalığı, Romalılar zamanında, Romalılar Roma'nın yanında bir Osturya diye bir çok güzel bir plaj vardır. O plajda denize girerlermiş, biliyoruz. Fakat Avrupa'da vaktiyle denize girmek adeti yoktu. Sadece kuduza yakalananlar denize sokulurdu.
Neden?
Bilemiyorum. Kuduza yakalananlar sudan çok kaçarlar, biliyorsunuz. Herhalde zıttıyla tedavi etmek endişesiyle doktor şeyiyle denize atarlardı.
İlaç.
Üç kere ilaç olarak kuduz şeyine. Fakat netice müspet olmuş olmamış onu bilemiyorum. Bir de doktor tavsiyesiyle denize girerlerdi eskiden. Çok nadirdir plajlarda. Yani Romalıların o plaj hayranlığı unutulmuş. Yani doktorlar tavsiye ederler. Hatta Beri Düşesi vardı Fransız. Onun sağ eli doktorda, sol eli katibinde veya korumasında denize girişini anlatıyor kitaplar. Son derece güzel elbiseler, şapkalar falan. Böyle.
Denize böyle girmiş.
Böyle giriliyor. Şey için, tedavi için giriyor. Napolyon Bonaparte çok severmiş denize girmeyi. Bir mangasker de sahilde beklermiş. Ola ki İngiliz gemileri denizden imparatoru kaçırırlar. Şey, sahilde bir müfreze
yani
asker.
En fazla bir insan boyunda.
Tabii, imparatoru beklermiş. Kasım ayında bile denize girdiğini biliyor. Türkiye'ye gelince Türkler yüzmeyi severlerdi. Mesela Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in, Genç Osman tabiriyle bilinen Sultan II. Osman'ın, Sultan 4. Murad'ın yüzdüklerini biliyoruz. Yüzmeye meraklı olduklarını biliyoruz. Ancak bizde yüzme eğlenceden ziyade bir sağlık, spor olarak görüldüğü için,
zindelik
için görüldüğü için daha ziyade erkekler ve gençler tercih etmiştir bunu. Eskiden İstanbul'da, Haliç'te ve Boğaz'da denize girilirdi. Eminönü, karşıda Salı Pazarı hep en çok denize girilen yerlerdi. Hatta böyle ileriye doğru çıkardı gençler. Oralar kayalık yerlerdi. Kumsalı yoktur. Onun için işte eğlence olarak görmedikleri için kumsal aramıyorlar. Kayalardan atlarlar. Atlama, yüzme, derine girme. Bir spor, bir müsabaka.
Bir şey, mukavemet,
evet,
gösterisi.
Gençler bunu yapanlar. Kadınlar hayır girmiyorlar. Başka erkekler hayır girmiyorlar. Ne zamana kadar? 19. asırda Avrupa'da, Akdeniz'de plaj sefaları moda olunca bu moda Türkiye'ye de üfleniyor. Birer ikişer plajlar açılıyor İstanbul'da. Boğaz'da.
Nereler bunlar?
Galata, Bebek, efendim. Karşıda Paşa Limanı, Harem, Fenerbahçe, Kartal, Pendik. Ondan sonra yukarıda gene öyle birkaç tane denize girilen yer var. Akıntının çok olmadığı yerlerde deniz hamamları var. Marmara'da Koca Mustafa Paşa, Kumkapı sahilleri hep plaj. Bakırköy'e kadar, Yeşilköy'e kadar plajlar var. Her köyün oralar köy o zaman plajları var. Burada daha ziyade gençler denize giriyorlar. Zamanla deniz hamamları yapılıyor. Deniz hamamları tahtadan prefabrik deniz hamamı. Şöyle sahilden iskeleyle yürünerek denizin ortasında bir kabin düşünün. Üstü açık, bir tahtalardan çevrilmiş perde.
Yani etrafla bağlantısı yok, ama üstü açık.
Üstü açık, kazıklar çakılıyor denize. Etrafı tahta perdeler çakılıyor. Orada denize giriliyor.
Kadınlar için yapılıyor.
Kadınlar için. Aynısı erkekler için de var. Fakat erkekler için bu kadar çok şey aranmıyor. Teferruat. Onlar mesela dışarıda balkonları var, oradan atlayabiliyorlar. Kadınlar için böyle bir şey yok. Kadınlar hamamının farkı da şu, soyunma kabinleri içeride.
Yani o perdeye kadar kadın normal kıyafetiyle giriyor.
Bir tane kabin alıyor. Orada bir adam oturuyor kapıda. Adam değil, kadın. Çavuş derler onlara. Oturuyor, 60 kuruş veriyor. Deniz hamamına giriyor, kabin alıyor, giyiniyor. Peştemali var veya kendine göre denizlik denilen eskiden kalın basmalardan elbiseler vardı. Tabii bütün vücudu örden başı şeyli. Diz altına kadar altı donlu. Üstte bir kolsuz gömlek düşünün. Efendim başında bir bone. Bundan kadınlar denize girerlerdi. Bazı elbiseyle girerdi. Bazı peştemalle girerdi. Erkekler peştemalle girerlerdi. O zaman böyle maya adeti yok. Haşama da yok. Peştemal sararlardı. Kendi peştemali olmayanlar çavuştan bir kuruş mukabilinde ödünç peştemal alırdı. Deniz hamamlarının önünde de böyle ipler olurdu. Islanan peştemaller oraya asılıp kurutulur, yenisi giyilirdi. O bekleme zaman zarfında. Denizde de fazla kalınmazdı eskiden. Denizde çok kalmanın zararlı olduğu düşünülürdü. Hakikaten şimdi doktorlar kadınlar için 4-5 dakika, erkekler için en fazla 10 dakikadır diyorlar. Bir denize girdi mi kalma müddeti. Fazla kalmayı tasvip etmiyorlar. Sağlık. Bunun dışında denize giren kadınlar asla giremez. Zabıta var. Erkekler girebilir mi? Erkekler de bir müddet sonra onların da gündüz denize girmeleri müsaade edilmemiş. Yani zabıta ile giren mutlaka deniz hamamında girecek. Fakat deniz hamamı parayla. Erkekler de yani bunu veremeyenler geceleyin plajlardan girdiğini görüyoruz. Veya gündüz çocukların, gençlerin girmesine de zabıta bir şey demiyor, göz yumuyor. Kadınlar hamamı ile erkekler hamamı aynı yerde olmaz. Ya erkekler hamamıdır ya kadınlar hamamıdır ve her ikisi de vardır. Her ikisinin arasında oradan bağırırsa buradan, buradan bağırırsa oradan duyulmayacak kadar bir mesafe olurdu.
Birbirinin sesini de duymuyorlar.
Arada da zaptiye sandalı devamlı gelip giderdi. Bazı böyle kötü niyetli erkeklerin yüzerek böyle şeyden röntgencilik yapmalarına mani olmak için sandal devamlı iki deniz plajı arasında gider gelirdi. Belediye açtı bu plajları. Fakat belediye çalıştırmadı. Osmanlı Devleti tam liberal ekonomiyi benimsediği için öyle devlet plaj çalıştırmazdı. Hiçbir şey çalıştırmadığı gibi. İhaleyle çok para verene iltizam ederdi. Birisi alırdı onu, kendisi işletirdi.
Her yılda.
Kira öderdi belediyeyi. Zabıta ve belediye kontrol ederdi. Belediyenin bir çavuşu vardı, kontrolcü olarak. Ayrıca bir çavuşu vardı oranın kendisi. Ve de zabıta da devamlı temizliğe dikkat ediliyor mu? Kış gelince bu tahtalar sökülür, uygun bir yere konulur, kapatılırdı. Kazıklar dururdu. Yaz gelince tekrar onlar çakılırdı. Kış boyu da durmazlardı. Çürür çünkü. Denize çakılan kazıklar ise mümkün mertebe çürümeyen ve rutubete dayanıklı kazıklardan yapılırdı. Bu deniz hamamları aynı içinde çayhanesi olan, çay, gazoz ikram edilen yerlerdi. Büyükçe bir alan düşünün. Kadınlar orada yüzerler, erkekler orada yüzerler. İslam erkeklerden isteyen dışarı çıkabilir ama ileriden çıkar. Sahilde duramaz. Yani o deniz hamamından açılıp ileriye gidebilir. Ha bir de bu deniz hamamlarında usta yüzücüler olurdu. İnsanları yüzme öğretme, o da para mukabilinde. Şimdi can kurtaranlara biraz benziyor. Boğulanları da kurtarmak için böyle bir usta yüzücüler bulunurdu deniz hamamlarında. Bunlar belediye talimatnamesiyle benimsenmişti. Bu deniz hamamları uzun müddet devam etti.
Ne zamana kadar?
50'li yıllara kadar devam etti. 50'li yıllardan sonra bir iki tane kaldı. Fenerbahçe'de kaldı. Moda'da kalmıştı. Onlar da karşıda Erenköy'de kalmıştı. Onlar da yavaş yavaş yerlerini artık normal plajlara, asri plajlara terk ettiler.
Efendim ben bu haftaki bilgiler için ve sohbet için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine birlikte İnşallah. Olacağız. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikteydi.